Ayrım 19 Havaalanı Arthur Hailey Sayfa 207 Yönetim kurulu üyeleri gülümsediler. İki adam arasındaki aile bağlarını biliyorlardı. Hava yumuşamaya başlamıştı bir de. Bu tür iş toplantılarına alışkın olan Mel şakacı bir ses tonu benimsemekte çıkar bulunduğunu biliyordu. Bilgi edinmek zahmetine katlansaydı aynı şeyi Vernon da öğrenebilirdi. Bu meselede dikkate alınması gereken birkaç nokta var diye devam etti. Önce üzücü ama tartışılmaz bir durum söz konusu. İnsanların çoğu uçağa binmek üzereyken korkuya kapılıyorlar. Bana kalırsa özellikle güvenlik konusunda sağladığımız ilerlemeler ne olursa olsun durum değişmeyecek. Kayınbiraderimle uyuştuğumuz tek nokta da bu. Uçak artık yeryüzünün en güvenilir taşıtıdır. Mel bu içgüdüsel korku yüzünden pek çok uçak yolcusunun hayat sigortası yaptırmakla kendilerini daha rahat hissettiklerini belirtti. Başka bir deyimle hayat sigortası yaptırmak istiyor ve bu hakkı son ana yani havaalanına kadar elde tutmak istiyorlardı. Havaalanı binalarında otomatik araçlarla olduğu kadar binanın merkezindeki şirket şubesinde satılan poliçelerden elde edilen büyük gelir bu olayı rahatça ispatlıyordu. Her şey bir yana halk özgür bir ülkede nerede ve ne zaman isterse hayat sigortası yaptırma, hak ve olanaklarına sahip bulunmalıydı. Hareket gününden önce hayat sigortası yaptırmaya gelince, insanların çoğu bunu düşünmüyorlardı bile. Üstelik yolculukla ilgili hayat sigortaları yalnız şehirde satılacak olursa, havaalanları ve bu arada diğerleri gibi Lincoln International da büyük bir gelir kaynağından yoksun kalacaktı. Mel açıklamasının bu noktasına vardığında gülümsemekten kendini alamadı. Yüksekçe yerde oturan yönetim kurulu üyeleri de suç ortaklığını açığa vururcasına güldüler. Gerçekten sorunun kökü buradaydı. Sigorta imtiyazının sağladığı gelirden vazgeçilemezdi. Lincoln International'da dolar başına 25 sent olarak hesaplanan bu gelir yılda $500,000 ediyordu. Bu toplamda otopark, lokanta ve otomobil kiralanan yerlerden sonra sigorta gelirini 4. sıraya yükseltiyordu. Vernon dilediği kadar havaalanı müdürlerinin doyumsuzluğundan söz etsin. Söz konusu $500,000 yeterince inandırıcı bir kanıttı. Mel bu nokta üzerinde daha fazla durmayı gereksiz buldu. Gelir sorununu belirtmesi yeterliydi. Yönetim kurulu üyeleri havaalanının mali sıkıntılarını biliyorlardı. Notlarına daha doğrusu durumla ilgili sigorta şirketlerinden birinin önceki gün kendisine sağladığı notlara göz attı. Mel bu bilgileri istememiş, ertesi gün yönetim kurulunun bu sorunu inceleyeceğinden kimseye söz etmemişti. Yine de sigortacılar haberi almış, nasıl oldu bilinmezdi ama her şeyin haberini alırlardı ve çıkarlarını korumak için hemen gerekli tepkiyi göstermişlerdi. Mel görüşlerine karşı olan bu noktalardan faydalanmazdı. Neyse ki sigorta şirketinin sağladığı bilgiler görüşlerini destekliyordu. Şimdi sorunun en önemli noktasına değinmek istiyorum dedi. Başarılan ya da başarılmak istenen sabotajlar konusuna. Vernon bundan uzun uzun söz etti, dikkatle dinledim. Ama sözlerinin büyük çoğunluğunun bana aşırı geldiğini belirtmeliyim. Gerçekte sigorta şirketlerinden para sızdırmak isteyen canilerin sebep oldukları, tartışılmaz şekilde ispatlanmış uçak kazalarının sayısı devede kulaktır. Ardındaki demeres yerinden fırlamış, ''Tanrım, bu işi kabul etmeniz için size kaç kaza gerek?'' Başkanın tokmağı demeresli sözünü kesti, ''Mr. Demarest, rica ederim.'' Vernon'un sorusuna cevabım çok basit diye devam etti Mel. Hiç kaza olmamasını yeğlerdim. Bir tek kaza bile olmasa keşke. Bunu söyledikten sonra bence çok daha yerinde başka bir soru sormak isterim. Havaalanlarında poliçe satışı durdurulsa bu kazalar yine olmayacak mı? Tabii böyle bir soru karşısında kazaların kesileceği cevabını vermek kolay. Bir anlık itişin etkisi ve son anda bir dakika içinde sigorta poliçesi almanın sağladığı kolaylıkla devam eden cinayetlerin söz konusu edildiği söylenecek. Daha da ileri gidilip önceden tasarlanmış da olsa bu kolaylık sağlanmadıkça böyle bir cinayetin işlenemeyeceğini savunmak bile mümkün. Varda'nın ve bağlı bulunduğu birliğin görüşleri bunlar sanıyorum. Hafifçe dönüp baktığı kayınbiraderi Mel'i öfkeyle süzmekle yetindi. Bu görüşlerin en zayıf yanı göze batan zaafı sadece bir takım varsayımlar üzerine oturtulmuş olmaları. Bana kalırsa böyle bir cinayet işlemeyi kuran kişinin sadece havaalanından sigorta poliçesi almadığı nedeniyle cinayetten vazgeçmesi hiçbir şekilde ispatlanamaz. Vernon'un az önce belirttiği gibi sigorta poliçesini başka yerden alabildiğine göre. Aslında sigorta daha geride kalan bir unsur, planın bütün içinde başvurulan yollardan biriydi. Havadaki bir uçağı yok etmeye iten nedenler, baştan atılmak istenen bir koca ya da karı, kazanç hırsı, mali çöküntü, insan yaratılışından gelen şeylerdi. Hem Federal Havacılık Kurumu'nun soruşturması havaalanlarında sigorta poliçesi satışına hiçbir akla yakın nedenle engel olunamayacağı sonucuna varmıştı. Mel bu incelemenin sonuçlarına kısaca değindi. Pilotların soruşturma sonuçlarına şiddetle karşı çıktıklarını biliyordu. Nedeni de kurumun bir sigorta şirketi müdürünü soruşturmayı yapmakla görevlendirmesiydi. Tabii sigorta şirketi müdürünün tarafsızlığına güvenilemezdi. Kısacası dedi Mel, tahminlere dayanan bir takım görüşleri dikkate alıp yolcuları vazgeçmek istemedikleri açıkça ortada bulunan bir olanaktan yoksun bırakıp bırakmayacağımız söz konusu. Kesinlikle hayır diye bağırdı Mrs. Ackerman. Diğer üyeler de aynı görüşe katıldılar. Başkan görüşmeleri kesti. Mel kendisinden önce çıkan Demarest'le koridorda burun buruna geldi. ''Bana kinlenmediğinizi umarım Vernon'cuğum. Aynı aileden olan kişiler arasında bile zaman zaman anlaşmazlık çıkabilir.'' ''Hayale kapılmayın Mel. Kin denen bir şey vardır, sizi uyarıyorum. Bu kez oldukça da inatçı çıkacaktır.'' Tabii sizin gibi adamlar için ebediyen çalışma masalarına bağlı sürüngenler bu tür şeylerin hiç önemi yoktur. Benim kadar sık uçsaydınız sorunu başka gözle görürdünüz. Hayat boyu çalışma masama bağlı yaşamadım diye omurdandı Mel. Tanrı aşkına savaşta gösterdiğimiz yararlılıkları artık dinlemek istemiyorum. Kore Savaşı çoktan bitti. Bugün deniz seviyesinde yaşıyorsunuz. Görüşleriniz de bunu ortaya koyuyor. İşte sizinle kendine saygısı bulunan herhangi bir pilot arasındaki fark. Kendine saygısı olan mı yoksa kendine aşık olan mı dedi Mel. Vernon hesaplaşmak istiyorsa hesaplaşabiliriz diye düşünüyordu. Nasılsa bu ıssız koridorda kimse bizi duyamaz. Pilotların çoğunda kötü bir yan var. Kendilerini üstün zekaya sahip yarı tanrı gibi görmeye alışmış olmaları. Aslında az rastlanan birkaçının dışında bu görüş yanlış. Dolayısıyla biri hoşunuza gitmemek talihsizliğine uğrayan namuslu bir görüş ileri sürdü mü, şımartılmış yumurcaklar gibi davranıyorsunuz hemen. Namuslu bir görüş diye alaycı sırıttı Demeres. Külahımı anlatın. Az önce bir sigorta şirketinin sağladığı metinden faydalandınız. Oturduğum yerden gördüm, üstelik biliyordum da. Bir kopyasını edinmiştim. Yani dosyanızı elinizle hazırlayacak kadar ilkel bir namusunuz yok. Mel kızardığını hissetti. Kayınbiraderi bant eline basmıştı. Dosyasını eliyle hazırlamalı, hiç olmasa bu notları başlıksız kağıtlara geçirmeliydi. Son günlerde işinin başından aşkın olması yeterli bir özür değildi. ''Er geç bu tutumunuzdan ötürü pişmanlık duyacaksınız.'' dedi Demarest. ''Bugün olup bitenleri size hatırlatacağım. Şimdilik ilişkilerimizi asgariye indirmek istiyorum.'' Sonra Mel'e cevap verme fırsatını bırakmadan arkasını döndü, yürüdü gitti. Tanya Mel'e merakla bakıyordu. ''Bu sigorta poliçeleri hikayesinin sizi böylesine düşünceye daldıracağını bilseydim sözünü bir de etmezdim.'' Mel Tanya'nın bir kere daha kafasından geçenleri olduğu gibi anladığını görüyordu. Şimdiye kadar hiçbir kadın ona karşı böylesine derin bir anlayış örneği vermemişti. Herhalde hiçbir kadınla Mel'e Tanya kadar yakın olmamıştı. Tanya'nın bakışı yüzünde duraklamıştı. Tatlı, çok anlayışlı ama altında alev almayı bekleyen yaratılışın yarattığı bir bakıştı bu. Onu kollarına alma isteğine karşı direnmek için kendini zorlaması gerekti. ''Size çok ihtiyacım var.'' diye mırıldandı. ''Şu sıra bile. Bütünlük benim olmanıza ihtiyacım var.'' Genç kadın bu sözlere hiç de öfkelenmedi. ''Benim de size ihtiyacım var.'' dedi gülümseyerek. ''Uzun süreden beri.'' Az kaldı hemen çekip gitmeyi, sakin bir yer bulmayı teklif ediyordu Mel. Belki Tanya'nın evini ve sonuçlarının canı cehenneme. Sonra fikir değiştirdi. Şimdi havaalanından uzaklaşamazdı, henüz yapamazdı bunu. ''Daha sonra görüşeceğiz.'' dedi. ''Saat kaçta olduğunu bilmiyorum ama mutlaka bu gece. Bensiz eve dönmeyin.'' Tanya Mel'in elini tuttu. Hafif bir dokunmaydı bu. Ama Mel aralarından bir elektrik akımı geçtiğini hissetti sanki. ''Sizi bekleyeceğim.'' diye söz verdi Tanya. ''Ne kadar isterseniz.'' Hemen sonra kalabalığa karıştı. 6. Kısım. Yarım saat önce Mel'le kesin konuşmasına rağmen Cindy Bakersfield ne yapacağına karar verememişti. Hayır yemeğinin başından beri hiç durmadan bir topluluktan öbürüne koşmuş, hararetli konuşmalara dalmış, yine de küçültücü bir yalnızlık duygusundan kurtulamamıştı. Ondan başka bütün kadınlar yanlarında biriyle gelmişlerdi. Şimdi sakin bir köşeye çekilmiş, karar vermeye çalışıyordu. Basına verilen kokteyl bölümü sona ermek üzereydi. Archie Dawn'a çocuklarına yardım derneği üyeleri neredeyse yemeğe oturacaklardı. Cindy yanında bir erkek olmadan yemeğe katılma cesaretini kendinde bulamıyordu. Bu da iki olanak bırakıyordu genç kadına. Evine dönmek ya da Mel'le hesaplaşmak üzere havaalanına uzanmak. Bu hesaplaşma hiç kuşkusuz kesin olacaktı. Tabii kısa ya da uzun vadede ayrılık kaçınılmaz görünüyordu. Yine de 15 yıllık bir evliliğin sonunda hemen bu gece ayrılmaya karar vermek kolay değildi. Hem belki ikisinin de bir takım şeylerden vazgeçmesi şartıyla evliliklerini kurtarmak mümkün olurdu. Bütün mesele böyle bir niyetleri olup olmadığındaydı. Mel fedakarlık yapmayı kabul ederse Cindy bu deneye hazırdı. Şimdiye kadar Mel buna yanaşmamıştı. Gelecekte daha yumuşak davranacağını gösteren bir belirti de yoktu. Yine de asgari bir iyi niyet gösterilmedikçe ortak hayat kısa sürede dayanılmaz olurdu. Eskiden birçok hayal kırıklıklarını unutturan cinsel ilişkilerin avuntusu bile kalmamıştı Cindy'ye. Mel ona hep çekici geliyor, hele geçmişteki sevişmelerini düşündükçe tepeden tırnağa ürperdiğini hissediyordu. Ne yazık ki yakınlıkları ölmüş gibiydi. Fırsat çıkıyordu ama düşünsel yasakları bu fırsattan yararlanmalarını engelliyordu. Dolayısıyla da Cindy bir yoksunluk duygusu, devamlı sinirlilik ve son zamanlarda gitgide artan bir cinsel açlık duyuyordu. Ona bir erkek gerekliydi, kim olursa olsun. Düşüncelerinin bu noktasındayken sevimli bir erkek sesiyle irkildi. ''Bir şey içmiyor musunuz Mrs. Bakersfield? Gidip size bir içki getirebilir miyim?'' Cindy döndü. Daha önce de birkaç kere rastladığı Derek Eden adlı gazeteciyi tanıdı. Haberlerinin devamlı olarak Sunday Times'ta yer aldığını hatırlıyordu. Meslektaşlarının büyük çoğunluğu gibi kendinden çok emin ve eğlence düşkünü görünüyordu. ''Memnuniyetle'' dedi Cindy. ''Bir bourbon, pek az suyla lütfen ve ne olursunuz benimle konuşurken adımı söyleyin. Hatırladığınızı umarım.'' ''Tabii, Cindy.'' Beğendiğini belli eden bakışlarla genç kadını inceden inceye süzerken gülümsüyordu. Cindy bu bakışlara hiç bozulmadı. O gece güzel olduğunu biliyordu. ''Şimdi gelirim.'' dedi gazeteci. ''Hele sizi bulma fırsatını ele geçirdiğim bir sıra. Sakın kaçmayın.'' Kalabalığı yararak bara yöneldi. 5 dakika sonra dikkatle tuttuğu 2 bardakla geri döndü. Cindy'nin kendisini gözlediğini görünce ağzını kulaklarına yayarcasına gülümsedi. Cindy gazetecinin o gece kendisiyle yatmayı başarıp başaramayacağını düşündüğünü anlıyordu. Şu gazetecilerin yalnız kalmış evli kadınlar konusunda tecrübeleri vardı anlaşılan. Cindy de kendi kendine sormaktaydı. Derek Eden kaç yaşında olabilirdi? Herhalde 30'u bulmuştu. Tecrübe edinecek kadar yaşlı ama Cindy'den bir şey öğrenebilecek ve özellikle ateşli bir aşık olacak kadar genç. Sağlam yapılı, güler yüzlü, herhalde yeterince yumuşak biriydi. Kendi zevklerinden başka şey düşünmeyen bencillerden değil ve en önemlisi boştu. Bu noktayı daha başlangıçta belirtmeyi gerekli görmüştü Derek Eden. Aklı başında iki kişi aynı şeyi düşünürse birbirlerini anlamaları için uzun süre geçmesi gerekmezdi. İşte geldim yine. Cindy'ye kadehi uzattı. Su katılmamış okkalı bir bourbon'du. Herhalde barmene bolca koymasını söylemişti. Bu erkekler de doğrusu pek dank dank oluyorlardı. Derek Eden yeniden Cindy'ye gülümsedi. Burayı gürültülü bulmuyor musunuz? Cindy hayal kırıklığına uğradı. Bir gazetecide bulunması gerekli yaratıcılıktan yoksundu doğrusu. Sözün sonunu başka yere, daha sakin bir köşeye gitsek nasıl olur gibisinden getirmesini sağlamak için başını sallamak zorundaydı. Bundan sonraki cümleleri de önceden kestirebilmek mümkündü. Cindy viskisini yudumlarken düşünmeye koyuldu. Hiç kuşkusuz Lionel burada olsaydı şu genç çocuk vakit kaybetmezdi. Ama her zamanki sığınağı Lionel Urquhart kendisiyle evlenmek için Mel'den boşanmasını istiyordu. İyi yürekli Lionel Cincinnati'deydi. Mimarların birçoğu gibi her zaman dere tepe gezip duruyordu. 10-15 günden önce de dönmeyecekti. Cindy kendisi için özellikle buhranlı bir çağda Kennedy'nin öldürülmesinden birkaç ay sonra Lionel'le tanışmıştı. O çağda meşhurlar aleminde üne erişme düşleri sıfıra inmiş bulunuyordu. Bir yıl önce Mel'in Havaalanı Müdürleri Komitesi Başkanlığı'na seçildiğini duyduğunda ne hayaller kurmuştu. Sık sık başkente çağrılan, Kennedy ile görüşen bir kocası vardı. Cindy bütün Washington'ın önde gelen rollerinden birinde görmüştü artık kendini. Jackie ya da Ethel Kennedy ile Beyaz Saray çimenleri üzerinde gezindiğini düşlemişti. Kısa süre sonra uyanmıştı bu düşlerden. Önce Mel'in en pohpohlayıcı çağrıları bile reddettiğini görünce, sonra da Johnson yönetimi Mel Bakersfield'dan uzak durduğu için. Kendine yer açmak istediği bu parlak çevrelere katılma umudu besleyemezdi artık. Garip bir rastlantı Mel aracılığıyla tanımıştı Lionel'i. İki adam da belediye sarayında verilen bir yemeğe çağrılıyordu. Lionel bilmem hangi belediye binasını yaptı, Mel de havaalanı müdürü olduğu için. Birkaç gün sonra da Lionel Cindy'ye telefon etmiş, kendisiyle yemeğe çıkıp çıkamayacağını sormuştu. Zamanla buluşmaları sıklaşmış, başıboş bir kadınla tutkun bir erkek arasındaki ilişkilerin normal sonucuna varana dek bu böyle sürüp gitmişti. Cindy büyük bir şaşkınlıkla Lionel'in ilişkilerini çok ciddiye aldığını görmüştü. Yıllardan beri karısından ayrı yaşayan Lionel bir türlü boşanmaya karar verememişti. Artık bütün çabasını bu sorunu çözümlemekle harcayacaktı. Cindy de kendi yönünden gerekeni yapacak, mümkün olur olmaz evleneceklerdi. Bu durumdan çok hoşlandığı halde Cindy kararını verememişti. Hiçbir zaman kolay karar veremezdi zaten. Mel'le ortak yaşantısı güçleşmekteydi tabii. Zengin ve kibar kişiler arasında geçirmeyi düşlediği hayat gitgide tehlikeye girmekteydi. Oysa çok gözde bir mimar olan Lionel'le böyle bir hayata yeniden erişebilirdi. Yalnız işin bir püf noktası vardı ama gerçekten önemli bir püf noktası. Lionel yatakta bir atlet olmaktan uzaktı. Yine de övülecek bir çaba harcıyor, 40 yılda bir Cindy'yi doyurduğu bile oluyordu. Ama çoğu kere yarışın sonunda zembereği boşanan saat gibiydi. Bir akşam hayal kırıklığına uğratan deneylerden birinin sonunda derinden iç geçirmiş, ''Ah ah'' demişti, ''beni 18 yaşındayken görecektin. Genç bir aygırdım o zamanlar.'' Ne yazık ki 18 yaşı epey gerilerde kalmıştı. Şimdi Lionel 47 yaşındaydı. Cindy Lionel'le evlenmekle kendini cinsel perhize mahkum edeceğini enikonu biliyordu. İlişkilerini sağlayacağı tek tük cinsel doygunluklar evlilik sınavını geçirmelerine yetmeyecekti. Bu eksikliği dolduracak şeyleri de olacaktı Cindy'nin. Lionel kibar, ikramcı ve cömertti. Yalnız yetecek miydi bu kadarı? Cindy şüphedeydi. Her zaman şehvetli bir kadın olmuştu. Hele son zamanlarda cinsel açlığı artıyordu sanki. Öte yandan Lionel'in eksikliği son durumu değiştirmiyor çünkü Mel de değişik nedenlerle onu Lionel kadar aç bırakıyordu. Bütünüyle alınırsa herhalde Lionel'le daha mutlu olacaktı. Hiç kuşkusuz en iyi çözüm yolu Lionel'le evlenmek ve doyumu başka yerlerde aramaktı. Dikkatli davranmak şartıyla mümkündü bu. Her şey bir yana, tanıdığı pek çok kadınla adam hem bazıları önemli yerlere varmış kişilerdi, böyle davranıyor, gerekliliğini duydukları cinsel zevki başka yerde sağlayıp yuvalarını çökmekten kurtarıyorlardı. Üstelik Mel'i aldatmayı başarmıştı. Belki kocasının bir takım şüpheleri vardı ama Cindy Lionel'le ilişkisini bilmediğinden emindi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 217.